Ayrım 15. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 176. Enver'in Berlin'de temasta bulundukları arasında o zamana kadar karşılaşmadığı ve Alman başkentinde üstelik hapishanede tanıştığı bir kişi daha vardır. Almanya'ya izinsiz girdiği için tutuklanıp Berlin'in Moabit hapishanesine kapatılan Avusturyalı bir sosyalist, sonraki seneleri Moskova'sında önemli mevkilerde bulunacak olan Karl Radek. Radek temaslarını ve siyasi faaliyetlerini serbestmişçesine hapishaneden devam ettirmekte, Alman yetkililer ziyaretçileriyle görüşmesine izin vermekte, toplantıları ve hazırlıkları kesintiye uğramadan sürmektedir. Parmaklıklar ardındaki buluşma mekanının ismi kendi ifadesiyle artık siyasi salon olmuştur ve ilk iki ziyaretçisi de Talat ve Enver Paşalardır. Karl Radek ile ilk teması Talat Paşa kurmuştur. İttihat ve Terakki ile Moskova arasında gelecekteki muhtemel işbirliği konusunda görüşmeler yaparken Alman makamları nezdinde de Radek'in serbest bırakılması için teşebbüste bulunmuştur ve Radek'in 1920 Ocağı'nda tahliye olmasında Almanya ile Sovyetler arasındaki temasların yanı sıra Talat Paşa'nın da rolü vardır. Enver'i Radek ile tanıştıran da Talat Paşa'dır ve hapishanede görüşmeler için gereken izinler başta Sar ailesi olmak üzere İttihatçıların Alman Genelkurmayı'ndaki dostları tarafından sağlanmıştır. Karl Radek sonraki senelerde yayınladığı hatıralarında Talat ve Enver Paşa ile tanışmalarını anlatacak, her iki paşayı Rusya'ya gitmeleri konusunda iknaya çalıştığını söyleyecek ve psikolojik tahliller de yaptıracaktır. Hücrem birkaç gün içerisinde politik bir salon haline geldi. İlk iki ziyaretçim, Jön Türk hükümetinin başkanı olan eski büyük vezir Talat Paşa ile onun savaş bakanı ve Trablus savunmasının kahramanı Enver Paşa'ydı. Türkiye'nin hezimetinden sonra her ikisi de Berlin'de yarı gayri resmi olarak yaşıyorlar. Müttefikler tarafından iadeleri isteniyor ve Türkiye'nin gelecekteki savunmasını ne şekilde idare edeceklerini planlıyorlardı. Yenilgiden sonra kaçarak Almanya'ya, Sovyet Rusya üzerinden yasa dışı olarak gelmiş olan Enver, Alman askeri çevrelerin müttefiklere karşı mücadele verilecek ise Sovyet Rusya'nın yeni ve büyüyen bir dünya gücü olarak nazarı itibare alınması gerektiği konusunda ikna eden ilk kişiydi. Talat'ı Brest-Litovsk günlerinden tanıyordum. Onu orada galiplerin masasında görmüştüm. Burada Berlin'deki zindanda kırılmış haldeydi. Bir telgrafçının oğlu ve kendisinin de telgrafçı olduğunu hatırlıyor ve Müslüman doğunun kendini esaretten sadece halk kitlelerinin desteği ve Sovyet Rusya ile işbirliği sayesinde kurtarılabileceğini söylüyordu. Dünya Savaşı'nın ardından gelen yenilgiden sonra Türkiye'nin savunmasını üstlenen ve kendini iktidardan düşmüş olan Jön Türk hükümetinden bir şekilde ayırmak mecburiyetinde kaldığı iddia edilen Kemal Paşa ile ilişkileri hakkında da aralarında temel bir ayrılık bulunmadığını ve memleket dışından onun için yardım organize ettiklerini ifade ediyorlardı. Onları Rusya'ya gitmeleri için iknaya çalıştım ve Enver Paşa daha sonra gitti. Talat Paşa ise Ermeniler tarafından zalim katliamın intikamını almak maksadıyla öldürüldü. Çok defa Ermeni meselesini de tartıştık. Talat politikasını savunmadı ama her taraftan kendilerini sarmış olan müttefiklerin Ermenileri dahili bozgunculuk vasıtası olarak kullandıklarını ve en merhametsiz tedbirleri uygulamaya mecbur kaldıklarını ifade etti. Almanca ile Fransızcayı kırık şekilde ve karıştırarak konuşan Talat'ın Tanrı vergisi büyük zekası ve iradesiyle beni etkilediğini söylemem gerekir. Fransızca ve Almanca'da kendini rahat şekilde ifade edebilen ve sinirli bir mizacı olan Enver Paşa, bende dengesini tamamen kaybetmiş ve memleketinden ziyade şahsi mevki için mücadele eden istikrarsız bir kişi intiba uyandırdı. Radek, Enver'e Moskova'nın kapılarının açılmasını sağlamasının yanı sıra bir başka yardımda daha bulunmuştur. Enver, sosyalizm, esaret ve ihtilal gibi o güne kadar telaffuz etmediği kavramları Radek ile tanışmasından sonra artık sık sık kullanmaya başlayacaktır. Elimizde bulunan ve Enver'in Kızılay görevlisi Dr. Mehmet Ali olarak tanıtıldığı 21 Kasım 1919 tarihli belge, Berlin'deki bir askeri mahkemenin Enver'e Karl Radek'e yarımşar saatinde ve 3 defa ziyaret izni verdiğini gösteriyor. Berlin, 21 Kasım 1919, Komutan Noske'ye. Kızılay'dan Bay Dr. Mehmet Ali Leşret. 3'te hücre hapishanesinde tutulan Karl Radek ile bir görevlinin gözetiminde 3 defa ve yarımşar saat görüşme iznine sahiptir. Askeri mahkeme. Bu belgenin görüşme için verilen ilk izin olup olmadığını, yani Enver'in Radek ile temasının 1919 Kasım'ın sonlarında mı yahut daha önce mi başladığını bilmiyoruz. Ama görüşmeleri devam etmiş ve Enver'in zaten kafasında bulunan ve Moskova'ya gidip esir milletleri, özellikle de Müslüman alemini savaşın galiplerine ve en başta İngiltere'ye karşı kıyam ettirme düşüncesini destekleyip güçlendiren Karl Radek olmuştur. Elimizde bulunan bir başka belge, Enver'in Rusya seyahati için ilk girişimleri Karl Radek'in yaptığını gösteriyor. Radek hapishaneden Alman Komünist Partisi'nin Friedrich Ström isimli mensubuna el yazısıyla yazdığı bir notta Enver'e yardımcı olmasını istiyor. Sevgili Ström, bu sözlerimi size getiren beyefendiye mümkün olan her türlü desteği lütfen sağlayın. Rusya üzerinden Moskova'ya gitmesi için pasaport almasına yardım edin ve bunu tamamen gizli tutun. İyi dileklerimle. 25 Kasım 1919 Radek. Enver'in Moskova'ya gidebilmesi için çaba gösteren sadece Karl Radek değildir. Berlin'deki iddiatçılar, özellikle de Talat Paşa, Almanya'daki yeni iktidar ile yakın münasebetleri olan Sar ailesi ve Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de görev yapıp mütarekenin ardından memleketlerine dönen ve Alman ordusunun önemli komuta kademelerinde bulunan Alman subayları ile generaller de seyahat konusunda yardımcı olmaktadırlar. Mesela savaş sırasında bir müddet Osmanlı ordusunun Genelkurmay Başkanlığı'nı yapan General Hans von Seeckt o günlerde Almanya'nın Genelkurmay Başkanı'dır ve Enver çeşitli mektuplarında von Seeckt'in kendisinden Almanya ile Rusya arasındaki silah ticaretini organize etmesini istediğini yazmaktadır. Müttefiklerden 11 Kasım 1918'de ateşkes talebinde bulunan Almanya, 1919'un 28 Haziran'da Versay'da son derece ağır bir barış anlaşması imzalamaya mecbur edilmiştir. Almanya'nın taarruz gücü anlaşmanın askeri maddeleriyle elinden tamamen alınmış, silahlarına el konmuş ve sadece 100 bin kişilik bir ordu bulundurmasına izin verilmiştir. 7 piyade ve 3 süvari tümeniyle 3 de askeri okula sahip olabilecek, savaş gemisi sayısı sınırlandırılacak, sahip olduğu savaş gemilerinden el konmayanları silahları sökülerek ticari gemi haline getirilecek, silah imal edememesi bir tarafa silah ticareti yapamayıp satın da alamayacaktır. Versay Anlaşması Almanya'nın hava kuvvetine sahip olmasını da yasaklamakta, hatta değil savaş uçağı, zeplin ve balon gibi hava ulaşım araçları ile uçaklarda kullanabilecek kameraları bulundurmasına bile izin vermemektedir. Hans von Seeckt'in Enver'in Rusya'ya gidebilmesi için gereken desteği sağlamasının ve Moskova'da Almanya ile Ruslar arasında silah konusunda ticari temaslarda bulunmasını istemesinin sebeplerinden biri, ordusu bu şekilde nam mevcut bir hale getirmiş olan Almanya'nın askeri gücünü anlaşmanın getirdiği bütün sınırlamalara rağmen belli bir seviyede tutma çabasıdır. Yeni mücadelenin Rusya'dan başlamasına karar verilmiştir ama ortada mühim bir mesele vardır. Enver'in Moskova'ya nasıl ve hangi yoldan gideceği? Berlin'deki ismiyle Ali Bey'in, yani Enver'in Rusya'ya gidebilmesinin çaresi 1919 sonbaharında bulunur. Yolculuk özel bir uçakla yapılacak, her şeyi Alman Genelkurmay'ı organize edecek, plan gizli tutulacak ve Oschwartige Amt'a, yani Alman dışişlerine bile haber verilmeyecektir. Enver Moskova'ya uçakla birkaç defa, hatta düşe kalka gitmeye çalışmasına rağmen bir türlü muvaffakat olamayacak ve ilk uçak denemesinden ancak aylar sonra karadan gidebilecektir. Enver'in Moskova'ya ulaşabilmek için girişte uçak maceralarının ayrıntılarına girmeden, hanımı Naciye Sultan'a Almanya'dan o tarihten 8 sene önce henüz nişanlı oldukları sırada gönderdiği ve askeri maksatla kullanılabileceğini de düşündüğü uçağın nasıl bir alet olduğunu anlattığı mektubunun bir bölümünü okuyalım. Westerland'de bir uçma makinesi seyrettim. Geçen senede İstanbul'da Tatavla cihetinde, bu senede zannederim Makriköy'de öyle birer makine uçurmuşlardı. Bu gördüğümde adeta iki büyük kanat arasında bulunan bir adam oturacak kadar bir sandalye, makinist, yani uçma makinesini kullanan adam oturuyor. Yanında benzin, petrol gazının hulasası ile işleyen ufak bir makine var. Bu makine kanatların ortası ilerisinde bulunan vapur pervanesi gibi ağaçtan mamul İki kanadı hızla çeviriyor. Kanatların ortası gerisinde ve makinistin arkasına düşen ciğette adeta kuşların kuyruğu gibi bir kuyruk var. Sonra bütün bu alet ufak üç tekerlek üzerinde duruyor. Şimdi uçmak istenildi mi ufak makine işlemeye başlıyor. Bu makine otomobillerdeki makinenin aynı olduğundan istenildiği vakit işler, istenildiği vakit durur. Pervane dönüyor. Pervane dönünce nasıl vapurların pervanesi su içinde dönünce vapuru ileri itiyorsa bu pervane de hava içinde makineyi ileri çekiyor. Bunun üzerine tekerlekler üzerinde adam da yerinde oturduğu halde bir müddet makine hareket ediyor. Makinist kanatları yukarıya doğru biraz kaldırınca bu kocaman alet havada yükselmeye başlıyor. Biraz uzakta insan havada büyük bir kuş geziyor sanır. Sonra makinist kuyruğu sağa sola çevirince makine de o tarafa gidiyor. Bunda da balıkların su içinde gittikleri gibi, daha doğrusu vapurlar su içinde nasıl gidiyor, nasıl dümen kullanılıyorsa bunlar da hava içinde öyle. Bu makine havadan ağır olduğu halde işte o pervane kuvveti onu uçuruyor. Bunların iki kişilik, üç kişilikleri de var. Muharebede havadan uçarak düşmanı görmek, emir götürmek için bu aletler çok işe yarayacaktır. Enver Moskova'ya bir hayli karmaşık ilişkiler ve uzun çabalar neticesinde gidebildi. O sırada serbest bırakılmış olan Karl Radek'in de Enver ile beraber yolculuk etmesi planlanmıştı ama Polonya askeri istihbaratının şefi Yüzbaşı Ignat Berner'den Polonya'dan karadan geçiş muamelelerinin tamamlandığını bildiren bir telgraf alan Radek, uçak yolculuğundan son anda vazgeçti ve Moskova'ya karayolu ile gitmeyi tercih etti. Versay Anlaşması'nı imzalayan Almanya'nın hava kuvvetleri artık mevcut olmadığı için yolculukta kullanılacak olan araç devlete ait olmayan özel bir kuruluştan uçak imal eden Junkers şirketinden temin edildi. Uçağın ismi Analiz idi ve Alman Savaş Bakanlığı Moskova yolculuğu için Analiz'in pilotu olan ve Maria Sar'ın daha önceden temas kurduğu üsteğmen Hans Hesse'yi görevlendirdi. Savaş Bakanlığı uçuş sırasında çıkabilecek muhtemel meselelerden uzak kalabilmek için yolculuk günleri boyunca Hesse'yi tatilde gösterdi. Enver Berlin'den Moskova'ya Bahattin Şakir Bey ile gidecekti. 8 Ekim 1919'da Berlin'in Johannisthal Havalanı'ndan kalkan uçakta 5 kişiydiler. Enver Paşa, Bahattin Şakir Bey, teknisyen Maruzisk, mühendis Abraham Frankel ve pilot Hans Hesse. Radyatördeki bir arıza yüzünden birkaç saat sonra şimdi Polonya'da bulunan Cerk kasabası civarında mecburi iniş yaptılar. Uçağın burnu yere çakıldı, pervane parçalandı ve iki gün devam eden tamirden sonra 10 Ekim'de tekrar havalandılar. Ama radyatördeki arıza tekrar baş gösterdi. Bu defa yine Polonya'da bulunan ve şimdiki ismi Çev olan Dirço kasabasına inip 3 günde burada kaldıktan sonra 13 Ekim'de tekrar yola çıktılar. Aynı gün o sırada Almanya'nın elinde olan Königsberg'e ulaştılar ve 2 gün buradaki askeri havalanında kaldılar. Alman Genelkurmayı pilot Hesse'ye 2 yolcuyu Moskova'ya götürdüğü sırada Litvanya'daki Alman birliklerin kumandanı General Rüdiger von der Goltz'a bir mesaj ulaştırması görevini de vermişti. 15 Ekim'de Königsberg'den havalandılar. Mesajın General von der Goltz'a iletilmesi için aynı gün Schölen'e, yani bugün Litvanya'da bulunan Sialuaya şehrine indiler. Mesaj yerine ulaştırıldı. Havanın erken kararacağı ve geceyi orada geçirmelerinin daha iyi olacağı yolundaki uyarılara ve tavsiyelere rağmen Enver Paşa'nın ısrarı ile öğleden sonra yola çıktılar ve asıl olan işte o zaman oldu. Şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden uçuşun devamına imkan bulamayan üsteğmen Hesse, Litvanya askerlerinin kontrolündeki bir yere inmek zorunda kaldı. Enver Paşa ile Bahattin Şakir Bey gittikleri bir köyden istihbaratçılar tarafından alınıp karakola, sabaha karşı bir başka kasabaya, oradan da Kovno'ya götürüldüler. Uçak ile mürettebatta Kovno'ya nakledilip bir otele yerleştirildi ve sıkı bir sorgulamadan geçirildi. Litvanyalılara göre sahte kimlikle seyahat eden yolcular Bolşevik idiler. Vaziyetten hemen haberdar olan Kovno'daki Alman temsilciliği Berlin'i zaten bilgilendirmişti ve yolcuları bırakabilmenin yollarını aramaktaydı. Enver ve Bahattin Şakir 10 gün tutuldukları Kovno'dan macera filmlerini andıracak bir şekilde kurtuldu. Litvanya ordusunda görevli bir Alman pilot kendi kullandığı uçak ile 28 Ekim'de her ikisini de kaçırıp Berlin'e götürdü. Geride kalan 3 Alman da sonraki aylarda ard arda serbest bırakıldılar. Enver Paşa'nın evrakı arasında bulunan bazı belgelerde bu ilk Rusya macerasında kullanılan uçağın benzin parasına varıncaya kadar bütün masrafı yer almakta ve Almanların Moskova'ya ulaştıktan sonra uçağı Ruslara satmak istedikleri görülmektedir. İlk belgedeki hesaplar şu şekildedir. Uçak yaklaşık 50 bin, yakıt yaklaşık 12 bin, geliş gidiş. Mürettebat yaklaşık 50 bin, uçuş sayısına göre değişir. Yönetici, gözetleyici, diğerleri yaklaşık 12 bin. Toplam 120 bin. Uçağın geri satışı yaklaşık 50 bin. Fark 70 bin. Diğer belgede daha önce bir başka uçağın kullanılmasının düşünüldüğünü gösteren ifadeler vardır. Uçak yaklaşık 30-50 bin. Yakıt, benzin, yağ yaklaşık 800-810 bin. Bütün uçuşlar için gerekenler mürettebat 50 bin. Yaklaşık 100-120 bin. Uçağın tekrar satışı yaklaşık 30-50 bin. Toplam giderler yaklaşık 70 bin. Benzin olmadan önce 2-3-4-5 uçuş 70 bin. Her seferinde sadece bir yolcu, acil olan yüküyle. Hedeflenen uçak LVG ya da eski tip. İlk kalkış yaklaşık 10 gün içinde, Königsberg'de arada iniş. Kim tarafından ve kime hitaben yazıldığı belli olmayan bir başka belge, Üsteğmen Hesse'nin pilot olarak seçilmesinden önce başka pilotların üzerinde durulduğunu göstermektedir. Sayın nokta nokta nokta. Bu görev için kimse eğitilmedi. Ne Kopp ne de Döberif. Bay Öber'den ricam bu planlı hareketi ciddi bir uygulamaya koyana kadar adı geçen kişilerle bu konuda asla konuşmamasıdır. Sadık dostunuz. Moskova'ya ulaşabilmek için girişilen diğer uçak maceralarından Enver'in mektupları sayesinde haberdar olabiliyoruz ve dördüncü yani son denemesi hakkında elimizde bol bol fotoğraf mevcut. İkinci denemeye 31 Aralık 1919'da girişildiğini ancak bunun da Berlin'den binilen uçağın kalkıştan hemen sonra bir evin bahçesine düşmesiyle neticelendiğini Enver'in Cavit Bey'e 3 Ocak 1920'de yazdığı mektuptan öğreniyoruz. Enver'in evrakı arasından çıkan bazı fotoğraflar ile notlar, Moskova'ya 23 Şubat'ta yine analiz ile bir gidiş teşebbüsünde daha bulunulduğunu ama uçağın o gün öğleden sonra tekrar düştüğünü ve burnu ile kuyruğu parçalandığı için artık kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor. 1919 aralığında Moskova'ya gidebilmek için Berlin'de yine hazırlıklarla meşgul olan Enver'in başında bir başka dert daha vardı. İstanbul'daki ailesinin ve bilhassa hanımı Naciye Sultan'ın maddi sıkıntıları. Seyretmek için masaya yaydığı kıymetli taşlarını kutularına elindeki küçük bir kürekle süpürürcesine yerleştirdiği anlatılan ve mücevherleri diğer hanedan mensuplarının da anlata anlata bitiremedikleri Naciye Sultan şimdi beş parasızdı. İşgalciler Enver'in yanı sıra Naciye Sultan'ın da gelir getiren mallarını kontrol altına almışlar, ailenin mali işleriyle uğraşan adamlarından bazılarını tevkif etmişlerdi. Kardeşi Kamil Bey mektuplarında sadece Naciye Sultan'ın değil bütün ailenin beş parasız olduğunu ve ellerinde kalan eşyalardan bazılarını satmak zorunda kaldıklarını söylüyor ve çektikleri maddi sıkıntıyı ayrıntılarıyla anlatıyordu. Enver Berlin'den uçakla Moskova'ya gitmeyi tekrar denemeden önce 12 Aralık 1919'da o sırada İsviçre'de bulunan eski Maliye Nazırı Cavit Bey'e yazdığı mektupta İstanbul'da uygun bir vade borç bulup bulamayacağını soruyordu. Bunu yazarken biraz da hususi bir şeyden bahsedeceğim. Zevcem ikinci çocuğumuzdan sonra 20 kilo kaybetmiş. İtalyan, Fransız ve İngiliz doktorları Avrupa'da tedaviyi mutlak görmüşler fakat İngilizler, İttihatçıların İstanbul'dan çıkmaları memnu olduğundan Sultan Efendi'nin ise İttihatçı zevcesi olmak dolayısıyla çıkması mümkün olamayacağından bahisle bir gün evvel verilen müsaadeyi iptal ettirmişler. Bu ne ise fakat aynı zamanda bana zararı dokunmak için Sultan Efendi'nin nesi var nesi yoksa zapt ettikleri gibi kendi akarlarını birer suretle iptal etmişler. Birader paraca pek sıkıntıda olduklarını yazıyor. Hatta biraz yardımı olur diye Fransızların ellerinden kurtardıkları birkaç halı ile mobilyayı satarak para tedarikine kadar mecbur kalmışlar. Acaba İstanbul'da bir tanıdığı münasip bir vadi ile olsun çocuklarıma para veremez mi? Hakkı Paşa'ya da melfuf ilişikteki mektupta yazdım. Ondan da belki bildiklerinden birine yazar diye rica ettim. Eniştem Nazım Bey'in ise vaziyeti maliyesi pek fena. Ondan alacaktım. Halbuki zaten servetini hemen kamilen sarf etmiş. Hatta şimdi İstanbul'a gitmek için 300 bin marka evini satmaya uğraşıyor. Neyse, böyle bir mesele içinde canını sıktığımdan affını rica ederim. Eğer bu hususta bir şey yazarsan Nazım Bey'e hitaben lütfet. Olmazsa beis yok. Allah kerimdir. Enver Berlin'de o günlerde bazı tuhaf temaslarda bulundu. İngilizlerin gönderdiği bir aracı ile buluşup geleceğin nasıl şekilleneceğini tartıştı. Görüşmelerin tuhaf tarafı, İngilizlerin savaşta işgal ettikleri Osmanlı topraklarını Irak'ta dahil olmak üzere 2 sene içerisinde kademeli olarak terk edeceklerini söylemeleriydi. Berlin'den 1920'nin 26 Şubat'ında Cemal Paşa'ya gönderdiği mektupta görüşme talebinin İngilizlerden geldiğini söylüyor. Böyle azar azar alıp vermekten ise İngilizlerin ciddi ve ebedi dost olup olmak istediklerini bilmek istediğini, bu şekilde bir arzuları varsa beraber çalışılabileceğini söylüyor ve olumlu bir cevap geldiği takdirde niyetinin İstanbul üzerinden gizlice Kafkasya'ya ve Türkistan'a geçmek olduğunu yazıyordu. Bu ifadeler zihninde İstanbul'dan ayrıldıkları gece doğan, Türkiye'de, Kafkasya'da, Hindistan'da ve o tarihte tamamı işgal altında olan İslam dünyasının üzerindeki İngiliz hegemonyasını kırmak maksadıyla derhal faaliyete geçme düşüncesini bir an için unuttuğu yahut ertelediği manasına gelmekteydi. Moskova'ya gidiş için son deneme 1920 Nisan'da yapıldı, yine başarısız oldu ama önceki denemelerden farklı ve çok daha maceralı şekilde cereyan etti. Enver tam 3 ay boyunca 1920'nin 6 Nisan'ı ile 6 Temmuz arasında Letland'ın, yani Latvia'nın başşehri Riga'da bir hapishanede kaldı ve Berlin'e daha da maceralı bir şekilde dönebildi. Enver'in Moskova'ya gidebilmek maksadıyla yaptığı 1. ve 4. yolculuk denemeleri sırasında başına gelenler, özellikle de Kovna'daki gözaltı ile Riga'daki tutuklanması ve Kovna'dan bir Alman uçağı ile kaçılması birbirine karıştırılmıştır. 4. deneme ile ilgili olarak elimizde 2 kaynak bulunuyor. Naciye Sultan'ın Enver'in daha sonra anlattıklarına dayanarak hatıralarına yazdıkları ve Enver Paşa'nın hem Riga'da tutuklu bulunduğu sırada hem de Almanya dönüş yolculuğunda yaptığı kara kalem çizimler ile tutukluluğu ve çizimleri konusunda yazdığı birkaç satır. Kara kalemle resim yapmaya gençlik senelerinden itibaren meraklıydı. Zaten istidadı da vardı ve Türk resminin öncülerinin neredeyse tamamının asker oldukları, ilk ciddi resim eğitimini askeri mekteplerde almış oldukları göz önüne alınınca, okul senelerinde Enver'in de resme hayli vakit ayırmış olması tabiiydi. Yeteneğini değişik vesilelerle kullanmıştı. Mesela gençlik yıllarında Balkanlarda işgal takip ettiği günlerde baskın yapacağı mahallelerin planlarını bizzat çizmişti ve bu çizimler not defterlerinde mevcuttu. Kara kalem çizimlere sonraki senelerde özellikle de sürgün günlerinde devam etmiş, hem bulunduğu yerleri hem de konuştuğu şahısların birçoğunun portrelerini görüşme anında elinde mutlaka bulundurduğu eskiz defterlerini resmetmiş, bu kadarla da kalmamış. Portreleri o kişilere imzalatmış, üstelik tutukluluk günlerinde bu işten para bile kazanmıştı. Çizimlerinin bazılarında kendi imzası, bazılarında da hayali isimler üzerine düzenlediği imzalar vardı. Ve 1921 Nisan'ın ilk haftasında Moskova'da bulunduğu sırada profesyonel şekilde resim dersleri almaya bile başlamıştı. Paşa'nın bu çizimleri önemlidir. Zira bulunduğu yerlerin o dönemdeki vaziyetini aksettirmelerinin yanı sıra bu sayede hem Moskova'da hem de Orta Asya'da temas ettiği ve bugün bazılarının sadece isimlerini bildiğimiz kişilerin portreleri de zamanımıza kalabilmiştir. Enver'in elimizde bulunan kara kalem çizimlerinin tamamı bu kitapta yer almaktadır. Naciye Sultan hatıralarında Enver'in Berlin'den bir Alman uçağı ile hareket ettiğini, yolda benzinlerin bitmesi üzerine Litvanya'ya mecburi iniş yaptıklarını, Malesa ismiyle seyahat eden paşanın Bolşevik zannedilerek Riga'da bir hapishaneye konduğunu anlatıyor ve serbest bırakılarak Almanya'ya dönmesi konusunda şunları yazıyor. Kapalı kaldığı müddetçe resim yaparmış. Resmini yaptığı kimselerden buna karşılık para alır, bunu bize göndermek üzere biriktirirmiş. Bir gün hapishane müdürüne mahpuslar arasında iyi resim yapan birisi olduğunu söylemişler. Müdür de kendisini görmek istemiş, hatta resmini yaptırmak üzere evine çağırmış. Evdeki aşçı kadın Almanmış. Enver Paşa kadınla Almanca konuşmuş, kendisinin Riga'da mahpus olduğunu, isminin Malesa olduğunu söylemiş ve bütün bu malumatı Mangenheim'a yazmasını rica etmiş. Kadın Malesa'nın bir Alman vatandaşı olduğuna inanmış. Çünkü Enver Paşa mükemmel Almanca konuşurdu. Mektubu yazmış ve Almanya'ya göndermiş. Almanlar Malesa'nın hakiki hüviyetini biliyorlarmış. Litvanya'dan derhal iadesini istemişler. Onu geri aldırmak için pek çok gayret sarf etmişler. O sırada Almanya ile Litvanya arasında bir anlaşma olmuş. Alman vatandaşı sanılan Malesa da böylelikle serbest bırakılmış. Enver Paşa'nın Malesa imzasını taşıyan birçok tablosu vardır. Bunlardan bir tanesi bir Alman mecmuasında basılmıştır. Birçok kimse bu imzanın Enver Paşa'nın olduğunu bilmez ve onu bir Alman ressam zanneder. Enver Latvia'daki hapishanede ve dönüş yolunda yaptığı çizimleri daha sonra bir albüme yapıştırmıştır. Bu albüm şimdi elimizdedir ve içerisindeki çizimlerin yanı sıra Enver'in iç kapağına yazdığı kısa takdim, Riga'daki tutukluluk günlerini aydınlatması bakımından önem taşımaktadır. Çizimleri hanımı Naciye Sultan'a toplu şekilde vermek maksadıyla albüm haline getiren Enver, 18 Temmuz 1920 tarihli takdiminde Latvia'daki tutukluluğun başlangıcı ve bitiş tarihlerini yazmaktadır. 6 Nisan 1920'den 6 Temmuz 1920 tarihine kadar Letland'da olan esaretim ve Badiyahu Riga'dan Almanya seyahatim esnasında yaptığım resimler olup sevgili cicime hatıra olarak takdim ettim. Berlin 18 Temmuz 1920 Enver'in. Naciye Sultan'ın hatıraları ile Enver'in albüme yazdığı takdimden Riga'dan Berlin'e dönüşün ilk yolculukta olduğu gibi uçakla kaçılmak şeklinde maceralı bir biçimde değil, diplomatik girişimler neticesinde mümkün olabildiği anlaşılıyor. Enver Almanya'ya dönüşünde son senelerinin belki de en büyük saadetini yaşamıştı. Naciye'si Berlin'de onu beklemekteydi. Sadece karısı değil, kızları Mahi Peyker ve Türkan ve kardeşi Kamil bir Çerkez kalfi ile beraber büyük çabalarla İstanbul'dan ayrılmaya muvaffak olabilmiş. Mayıs sonunda Roma'ya varmış ve oradan Berlin'e geçmişlerdi. Ama o sırada Riga'daki bir hapishanede çile doldurmakta olan Enver, Naciye'sinin yolculuğundan habersizdi. Üstelik İstanbul'dan ayrılmasından sonra dünyaya gelen küçük kızı Türkan'ı da ilk defa görmekteydi. Enver kızı Türkan 4 Temmuz 1919'da İstanbul'da doğduğu sırada Kırım taraflarındaydı ve doğumdan kardeşi Kamil Bey'in mektubu sayesinde haberdar olmuştu. Kamil Bey bebeğe geçici olarak Hamide isminin verildiğini ama Naciye Sultan'ın bu isimden hoşlanmadığını söylüyor ve ağabeyinden isim istiyordu. Naciye Sultan hatıralarında Enver'in ikinci kızını 11 ay sonra görebildiğini yazıyordu. Enver Paşa hapishaneden kurtulur kurtulmaz Almanya'ya geldi ve bizi buldu. Geldiği zaman sırtında hapishanede giydiği elbiseler vardı. Perişan bir vaziyetteydi. Ben o zaman çok hasta ve yorgundum. Kissingen'de Doktor Dapper'in sanatoryumundaydım. Paşa ile orada buluştuk. İkinci kızı Türkan'ı ilk defa olarak o zaman gördü. Türkan 11 aylıktı. Kocamın geldiğine çok sevindim. İyileşmeye başladım. Birkaç hafta sonra hastaneden çıkacak hale geldim. Eniştem Nazım Bey Berlin civarında Grünwald'da bir ev tutmuştu. Biz de onun yanına gittik. Hep beraber orada oturacaktık. Şimdi ailenin Almanya'da yeniden bir araya geldiği günlerin birkaç ay öncesine dönelim. 15. ayrımın sonu sayfa 188.